Ayrım 44. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 497. Elini çabuk tut Armando. Neredeyse öyle oldu. Bitirmeye çalışıyorum albayım. Çalıştığın yok, dalga geçiyorsun. Hayır albayım. Bu arabanın rayların üstünde niçin düzgün bir biçimde gitmediğini anlamaya çalışıyorum. Bugün keyifsizsiniz albayım. Doğru. Nasıl keyifli olsundu? Bütün belalar gelip onu buluyordu. Bu sabah haber kaynaklarından ikisi Charlie'ye birilerinin bir şeyler hazırlamakta olduğu haberini ulaştırmıştı. Akbaba bundan üçüncü kamyonun hazırlanmakta olduğu sonucunu çıkartmış ve güvenlik önlemlerinin arttırılmasını istemiş, yeni yakut üssünün arka çıkışında leopar yerleştirilecek yeterli yer olmadığı görülmüştü. Kim çözebilirdi bu sorunu? Elbette Safgigi. Safgigi'yi çağırın. Safgigi her derde deva bulur. Bunun da çaresini bulur. Bulmuştu da. Demir çubukları ve eski Beyrut demir yollarından yürüttüğü rayları kullanarak altın elli Armando'nun da yardımıyla hırsız akrut hırsız bu hareket edebilen engeli yapmıştı. Ne var ki lanet tekerlekler rayların üstünde ileri geri gitmiyorlardı ve öğle üzeri general denetlemeye gelecekti. Ama keyifsizliğinin nedeni bu değildi. Gerçek neden bu gecede uyuyamamış olmasıydı. Şahin'le paylaştıkları tavanlıklı, yataklı, sedef kakma dolaplı çıplak orospular sarkan avizeli o lanet odada fareler cirit attığı için gözünü kırpmamıştı. Fareler bildiğimiz fareler gibi değildi. Kuyrukları dışında boyları 30-40 santimetreyi bulan canavarlar insanın üstüne atlayıp diri diri yemeye yeltenen dinozorlardı. Üstün her yeri fare kaynıyordu. Çadırlar, depolar, bürolar. İtalyanların yüzünden, pis İtalyanların yüzünden diye bas bas bağıran kadın efendinin oturduğu üst kat bile. Yaşlı kadına hak vermemek elde değildi. Bersaglieliler toparlanıp giderken geride tam bir pislik bırakmışlardı. Peynirler, salamlar, tereyağlı reçelli ekmekler, kokuyu alan canavarlar kışlık yuvalarından çıkıp her yeri kaplamışlardı. Anladım albayım. Neyi anladın? Bilyeli rulmanlar paslanmış. Değiştir öyleyse. Hayır, uykusuzlukla fareler bahaneydi. Keyifsizliğinin nedeni günlerden perşembe olmasıydı. Rahibe George'un anıları, incecik yapısı, muzip yüzü, yayvan geyleri aklına geliyor, her zamankinden daha büyük bir sıkıntı kaplıyordu içini. Anılarla birlikte kurala uyan, kurala uymayan fiillerin, vurgu işaretlerinin, sevecen öğütlerinin, alaycı övgülerinin özlemi kaplıyordu içini. Bugün eşekler uçuyor, Monsieur Gigi. Son yemekten sonra görmemişti onu ve son yemek. Şahin budalası kendisini de ikinci katta yenilecek son bir baş başa yemekten yoksun bırakmış, hepsini alt kattaki yemekhaneye çağırmış, büyük bir tatsızlık yaşanmıştı. Artık sürekli olarak riskte kaldığı için rahibe Françoise gelememişti. Şahin'e bozulan rahibe Esperance, eski soğukluğuna, altın elli Armando ile baş başa yemek yememenin düş kırıklığı içindeki rahibe Milady eski saldırganlığına bürünmüştü. Korunmasız kaldığı korkusuna kapılan rahibe Madeleine sıkıntılar saçmıştı çevresine. Rahibe George ise inatla suskun kalmıştı. Suskunluğunu ancak baş rahibe adına kısa bir konuşma yapmak için bozmuş, bu süre boyunca sanki eski canlılığını bulmuştu. Ama sözü yaşanan eski gerginliklere getirdiğinde gözleri artık üstü boşaltılmış olan 16 basamaklı merdivene takılmış, kalın camların büyüttüğü gözler nemlenmiş, sesi boğularak bir fısıltıya dönüşmüştü. Sürdüremeyeceğim. Bunun üzerine rahibe Milady can çekişen bir hayvan gibi inlemiş, rahibe Madeleine hıçkırıklara boğulmuş, rahibe Esperance ise birden ayağa fırlamıştı. Kardeşlerim, dostlarımızla vedalaşın. Bir yıkım olmuştu. Tam bir yıkım. Üstelik ertesi sabah üstten ayrılırlarken ikinci katın pencereleri açılmamıştı. Arrivederci rahibe Esperance. Arrivederci rahibe Madeleine. Arrivederci rahibe George diye bağırmaları karşılıksız kalmıştı. Daha da kötüsü haftalardır arayamamıştı onu. Manastırın telefonu çalışmıyordu. Değiştirmek gerekmez albayım. Neyi değiştirmek? Bilyeli rulmanları. Niye gerekmez? Yağlamak yeter albayım. Yağla öyleyse. Yağlıyorum karşılığını verdi. Biraz canı sıkılan altın elli Armando. ve şakaklarındaki teri siliyormuş gibi yaparak bir damla gözyaşını kuruladı. Gözyaşını kurularken, evet, albay üzülüyor diye düşündü. Rahibe George'un eksikliğini Moda Mot'un sayfalarını çevirerek gidermeye çalışıyordu. Birliği yeni üste taşındıktan sonra beyaz saçları sanki daha da ağarmıştı. Ama üzüntüleri tartacak bir terazi olsa kendi üzüntüsünün iki, belki de üç kat ağır bastığı ortaya çıkardı. Çünkü rahibe Esperance dostlarımızla vedalaşın diyerek sıkıntılı havaya son verdiğinde rahibe Milady'nin dudaklarından bir fısıltı yükselmişti. Kiliseye gelip beni bulun Armando. Sizinle konuşmam gerek. Yüreği çarpa çarpa gidip bulmuştu onu. Bir sıranın üstünde yan yana oturmuşlardı. Kolunun koluna, dizinin dizine değmesi, tepeden tırnağa titremesine yol açmış, giysinin kumaşına karşın titreme bulaşıcı bir hastalık gibi yayılmıştı. Rahibe Milady alçacık bir sesle, zaman zaman ses olmaktan çıkıp bir mırıltıya, bir kanat çırpışına dönüşen bir sesle konuşmuş ve dedikleri ağlatmıştı onu. ''Sizi yalnız görüp teşekkür etmek istedim Armando'' demişti. ''Manastırda yaptığınız bir sürü ufak tefek iş için değil, bana yaptığınız olağanüstü yardım için size teşekkür etmek istiyorum. Kim olduğumu anlamama yardımcı oldunuz bana. Daha doğrusu kim olmadığımı, hiçbir zaman olmayacağımı anlamama yardımcı oldunuz. İyi bir rahibe, gerçek bir rahibe olamayacağım. Hiçbir zaman Armando, hiçbir zaman. İsteklerimin, tutkularımın çok olduğunu, bunları bastıramayacağımı yazan babam haklıymış. Bu deneyime dayanamayacağımı, vazgeçeceğimi öne sürmekle haklıymış. Vazgeçeceğim Armando. Rahibelik andı içmeyeceğim. Buradan çıkar çıkmaz rahibe Esperance'a, rahibe George'a, rahibe Madeleine'e haber vereceğim. Gerçeği olduğu gibi anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Susun Armando. Bir şey demeyin. Sözümü kesmeyin. Yoksa arkasını getiremem. Zaten ne soracağınızı biliyorum. Hemen sonuca gidersiniz siz. Bundan sonra ne yapacağımı soracaktınız. Üssün boşaltılmasıyla ortaya çıkan sorunlara katkımın olabileceği süre boyunca burada olacağım. Tam şu ara onları yalnız bırakmak alçaklık olur. Daha sonrasını bilemiyorum. Geleceğimiz yazgımıza, Tanrı'ya bağlı. Belki de yakında ölürüm. Bu kentte kimse yarına sağ çıkıp çıkamayacağını bilemez. Üstelik şimdi birliğiniz gidiyor, manastır korumasız kalıyor. Sağ kalırsak, sağ kalabilirsem Paris'e giderim belki. Ailemin gönlünü etmek için aldığım hukuk diplomasından yararlanır, avukatlık yaparım. Belki de dünyayı dolaşır, babamın önerdiği gibi rahat, sıkıntısız bir yaşamın keyfini sürerim. Her iki durumda da size çok benzeyen bir erkekle karşılaşmayı dilerim Armando. Böyle bir erkekle karşılaşmayı, evlenip bir sürü çocuk sahibi olmayı ve bir gün onlara rahibe adayı iken altın elli ve altın yürekli bir İtalyan yüzünden rahibe olmayışımın öyküsünü anlatabilmek isterim. Aşağılamalara, sövmelere, haksızlıklara karşın pencerelerin camlarını takan, su borularını onaran, merdivene anlamsız yığınaklar yapan ilgisiyle, çakmak çakmak gözleriyle, orkideleriyle aklımı çelen yakışıklı bir çavuş yüzünden. İtalya'dan askeri bir uçakla getirilen orkidelerle. Rahibe adayı her hafta bu çiçekleri beklerdi. Tıpkı sevgilisinin göndereceği çiçeği bekleyen bir kadın gibi. Çiçekleri uzatıp da çift anlamlı sizin için sözcüklerini dediğinde rahibe adayı çiçekler rahibe Esperance, rahibe George ve rahibe Madeleine içinde getirilmiş gibi davranırdı. Bir koşuda çiçekleri sunağa götürür, pişmiş topraktan çocuk İsa heykelinin altına yerleştirir, bir yandan da mırıldanırdı. Hepimiz için değil, sen de biliyorsun, benim için, yalnızca benim için. Sana emanet ediyorum ey İsa. En çok çakmak çakmak gözlerini seviyordu. Her sabah uyandığında gidip onu görebilmek için bir bahane uyduruyor, her akşam onu görmüş olmanın mutluluğu içinde uykuya dalıyor ama aynı zamanda büyük bir suçluluk duygusu nedeniyle kendisini cezalandırıyordu. Nasıl mı? Üst dudağının üstündeki neredeyse bıyığa dönüşen sevimsiz tüyleri yolmayarak ve sizi seviyorum Armando diye herkesin önünde bağırmak isteğini kendisine bile itiraf etmekten kaçınarak. Evet, gerçekten de sizi seviyorum Armando sözcükleri çıkmıştı ağzından. Bu sözler üzerine kilise öyle baş döndürücü bir hızla dönmeye başlamıştı ki kendisinin 12C ile yol alan bir merkez kaçın ortasından sanmış, sanki beynindeki son damla kanı da boşaltan bir burgaç gözlerini görmez kılmıştı. Elini kolunu bağlamış, dilini tutmuştu. Burgacın içine kendisine çok karmaşık gelen görüntüler, düşünceler yığılmıştı. Sunak, mumlar, çarmıh, kutsal kase, kutsal kitap, çocuk İsa heykeli, karısının anısı, suçluluk duygusu ve ben de sizi mileydi diye dayanılmaz bir karşılık vermek gereksemesi. Merkez kaç yavaşlayıp durup da kendisine yeniden gözleri, ses telleri olan bir beden verinceye dek belki yüzyıllar geçmişti. Ben de sizi seviyorum mileydi diyebilmişti. Bunun üzerine kadın gotik bir Meryem yüzü gibi kusursuz güzel yüzünü yaklaştırmış, neredeyse törensel bir özenle kollarını omuzlarına dolamış, ağzını ağzına getirerek öpmüştü onu. Uzun uzadıya öpmüştü, şehvetle öpmüştü. Daha sonra usulca sıyrılmıştı, ayağa kalkıp mırıldanmıştı. Git şimdi sevgilim. Şimdi ne yapıyorsun Armando? Sıkıştırıyorum albayım. Neyi sıkıştırıyorsun? Poyraların kapaklarını. Ne poyrası? Tekerleklerin poyraları. Gözleri körelmiş gibi el yordamıyla yürüyerek gitmişti. Dışarıya çıkmış, akşamın soğuk havasını içine çekmek için duraklamış, birkaç dakika sonra da boğuk bir ses duymuştu. Rahibe Esperans'ın sesini. Olamaz, inanmıyorum dediklerinize. Ardından da daha alçak kararlı bir ses, onun sesi. İnanmanız doğru olur. Armando'ya da söyledim. Armando mu? Onun ne ilgisi var bu işle? İlgisi var efendim. Kilisede onunla birlikteydim. Rahibe Milady, doğru olmadığını söyleyin bunların. Doğru efendim, onu seviyorum. Onu sevdiğim için de kim olduğumu anladım. Ama telaşlanmayın, onunla gidecek değilim. Hemen ayrılmayacağım sizlerden. Bedeli ne olursa olsun, şimdilik sizinle, öteki rahibelerle birlikte kalacağım. Ayrılmayacağım sizden. Birlik manastırdan ayrılırken ikinci katın pencereleri bu nedenle mi açılmamıştı? Ama bu sabah içini kemiren Armando uzun ve şehvetli öpüş, rahibe Esperanza yapılan yürekli itiraf açılmayan pencereler değildi. Bu sabah Ostend'deki bir topçudan edindiği bilgiydi. Bu sabah kimseden izin istemeden Ostend'i aramıştı. Haber almak istemiş, topçulardan biri durumun çok kötüleştiğini söylemişti. Tepenin eteğindeki 300 metre boyunca her gün kanlı çarpışmalar oluyordu. O gecede Amalcıların desteğiyle Hizbullahçılar Saint Michel Kilisesi'ni ele geçirmişlerdi. Kaleşnikovlu gözü dönmüş bir mollanın öncülüğünde haçları, Meryem resimlerini yakmış, Ermiş'in heykelini yıkmış, kutsal kalıntıları, çanakları parçalamış, sunağın orta yerine büyük abdestlerini etmiş ve papası öldürmüşlerdi. Kiliseyi şimdi cephaneliğe dönüştürüyorlardı. Bunları olaylara tanık olup korkuya kapılarak gökdelene sığınan sünni bir Müslüman anlatmıştı. Dağısı da vardı. Topçu ayrıca Galeri Seman'a 6. Tugay ile 8. Tugay'ın askerlerinin neredeyse birbirlerine girdiklerini söylemişti. Olayı bastırmak isteyen Hristiyan subayı Şii bir onbaşı sille tokat dövmüştü. İçine kötü önseziler dolmuş, adamdan manastıra gidip orada durumun nasıl olduğuna bakmasını istemişti. Oranın da durumu kötüydü. Telefon çalışmıyordu. Binanın yüzü yeniden kevgire dönüşmüştü. Avluya çıkmak bile serseri bir kurşuna ya da bir şarapnel parçasına hedef olmak tehlikesini içeriyordu. Dört rahibe odalarına kapanmışlardı. Rahibe Madlen öyle korkuyordu ki ikide bir zeytinlikteki eski bir kuyuya saklanıyor, burada kalarak saatlerce Requiem Aeternam okuyordu. Aklını kaçırmasından korkan rahibe Esperans, Erden telsizle İsrail kuşatması sırasında kaçmalarına yardım eden papaza haber ulaştırmasını, papazın manastıra gelerek rahibeyi limana götürüp Marsilya'ya giden bir gemiye bindirmesini istemişti. Öteki rahibeler iyiydiler, büyük yüreklilik gösteriyorlardı. Ama aday rahibe çok sinirli görünüyor, insanın bu kentte ertesi sabah sağ çıkıp çıkmayacağını bilemeyeceğini yineliyordu durmadan. Ve Hizbullahçılar manastırı da işgal ederlerse kim bilir ne olur diyordu. O Milady. Armando belli etmeden kirpiklerinin ucundaki bir gözyaşını daha sildi. Sonra düzeneyi itti ve araba rayların üzerinde yol alarak geçişi kapattı. Şimdi oldu albayım. Aferin, rahatça kayıyor. Evet, geçidi bir leopardan daha iyi kapatıyor. Üçüncü kamyon buradan geçemez. Evet, ne oldu albayım? Safgigi eğilip yerden bir şey aldı, alnını kırıştırarak inceledi. Bence Akbaba yanılıyor. Charlie'ye gelen bilginin üçüncü kamyonla bir ilgisi yok. Yok mu? Yok. Bak şuna. Yerden aldığı şeyi uzattı ona. Parlak bir bakır ve pirinç karışımıyla kaplı, sivri burnu yere çarpınca biraz ezilmiş, küçük bir kurşundu. 5,56'lık bir mermi, dedi altın elli Armando. Hala sıcak. Haklısın, hala sıcak. 5,56'lık bir mermi M16'dan gelir. 8. Tugay'da da 6. Tugay'da da M16 var. Birkaç dakikadır yeşil hattın üstünden yalnızca M16 mermisi geçiyor. Belki yanılıyorum ama hükümetçiler birbirlerine ateş ediyorlar. Charlie'ye bunun haberi gelmişti. Sanırım bugün çok göreceğiz bu kurşunlardan. Dikkat etmezsek birimiz kafamıza yiyebiliriz birini, dedi. İçlerinde Rocco'nun da bulunduğu inkursori dolu bir cipe yol vermek için geçişi açarken. Merhaba Rocco, günaydın albayım, diye karşılık verdi miğferini sevinç içinde sallayan Rocco. Keyfin nasıl? Yerinde albayım. Mutlusun demek ki. Hem de nasıl albayım? Öyleyse miğferini başından çıkartayım deme. Hemen başına tak miğferi. Kafan kaşınsa bile çıkartma. Anladın mı? Gerçekten de ateş artmıştı ve kampın ağaçları arasına durmadan mermi düşüyordu. Rocco aerodrom yolunun kenarındaki çadırlardan birine vardı. Gece nöbetinin yorgunluğunu atmak için, uykuya yatmış bir paraşütçüyü uyandırmamak için yavaşça girdi içeriye ve sevimsiz yüzünde bir gülümseme belirdi. Yüzünün sevimsizliğini unutturmak için imam elinden geleni yapıyordu. Çirkin değilsin sevgilim, güzelsin çünkü için güzel. Evet, çok mutluydu. Birliğin, Beyrut'un belki de dünyanın en mutlu askeriydi. Çarpışmaların ertesi günü bir mucize olmuştu. Burç El Baraçni'nin çocukları, Rocco bulduk onu diye bağırarak karargaha gelmiş, onu da birlikte getirmişlerdi. Gözlerine inanamamıştı. Karşısındaydı, bir Ağustos güneşi gibi ışıyordu. İmam, Mon Amour. Öte yandan Bersaglielilerin ayrılmasından sonra iyi yürekli Safgigi onu karargâhtan alıp eski kartal üssünün çadırlarına vermişti. Çadırı neredeyse yolun kenarındaydı. Bundan iyi yer olamazdı çünkü imam geldiğinde artık bir karabiniere ile haber göndermek zorunda kalmıyordu. Kaldırımda şakıması yetiyordu. Rocco, buradayım. O da bir sıçrayışta kum torbalarının üstünden atlıyordu ve gidiyorlardı. Nereye mi? Kızarmış tavuk yemeye, birbirlerini okşamaya, gelecekten söz etmeye. Hava yağmurlu değilse, mezarlar açılmış olsa da gözüne çok sevimli gelen Müslüman mezarlığına gidiyorlardı. Yağmurlu havalarda Sahra Hastanesi'nin bekleme odasına gidiyorlardı. Bu iki yer hiç kuşkusuz manastırın tepesindeki vahanın güzelliklerinden yoksundu. Ne yapraklarının gölgesine sığınabilecekleri ıhlamur ağaçları, ne de içinde sevişip karı kocalar gibi birbirlerinin kollarında uyuyabilecekleri kamyon vardı. Ama insan aylarca yapayalnız kalmışsa, bir daha onu göremeyecek miyim diye gözyaşı dökmüşse, üstelik çirkin ve yoksulsa, azla yetinmeyi de bilirdi. Kaldı ki sevişmek için, birbirlerinin kolları arasında uyumak için önlerinde upuzun yıllar yok muydu? İtalya'ya gider gitmez evlenmeyecekler miydi? Gelecek onların değil miydi? Onlarındı. Parlak bir gelecek. Mutlu sonla biten romanlardaki kahramanların eriştikleri olağanüstü bir gelecek. Saatine baktı. 12:05 geçiyordu. İmam bugün 12'yi çeyrek geçe gelecekti. 10 dakika uzanabilirdi. Miğferini çıkartıp başını yatağın ucuna, ayaklarını yastığa koyarak uzandı. Böylece çadırın bezine yapışkan bantla tutturmuş olduğu fotoğrafı rahatça görebiliyordu. İmamın Calabria'da Diamante'den aldığı kahverengi yılan derisi ayakkabılı bir fotoğrafıydı. Yıldızlar dolu o ağza, imamın etli bulduğu tombul yanaklara, çok iri bulduğu dolgun kalçalara, kalın ve selülitli bulduğu etli baldırlara bakmaya doyamıyordu. Resimde en çok hoşuna giden Calabria'da Diamante'den almış olduğu kahverengi yılan derisi ayakkabılardı. Çok yakışıyordu imama. O da çok seviyor, her giysiyle giyiyordu. Mavi bir entariyle bile. İmam, kahverengi maviyle uyumlu değil demenin bir yararı olmuyordu. Omuzlarını silkip, gidiyor sevgilim, senin armağanın gidiyor yanıtını veriyordu. Gucci marka boyun atkısını, ametist bileziği, Marilyn Monroe'nun kokusu Chanel 5 numarayı da kullanıyordu. En beklenmedik yerlere sürüyordu kokuyu. Kulaklarının arkasına, göğsüne, koltuklarının altına. Bir papazın bile aklını başından alabilirdi bu koku. Her içine çekişte dayanamıyor, hemen Beyrut'ta evlenelim imam diyordu. Beyrut'ta evlenmenin yolu çok kolaydı. Müslüman olmak, İslam kurallarına göre nikah kıydırmak yeterliydi. Müslüman olmak da çok kolaydı. İki erkek ya da İslam hukukuna göre tanıklıkları iki erkeğinkine eşit dört kadın tanık bulacak ve camide kelime-i şehadet getirecekti. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedin abdühü ve resulühü. Allah'tan başka tanrı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna tanıklık ederim. Molla insana Mekke'nin Brezilya'da mı yoksa Lüksemburg'da mı olduğunu bile sormuyor. Artık zındık bir köpek olmaktan çıkmanızı sağlayan, bundan böyle içki içmeyip domuz eti yememenizi gerektiren bir belge veriyor ve mübarek hayırlı olsun diyordu. İslam'a göre evlenmek için bir taksiye atlayıp iki erkek ya da dört kadın tanıkla birlikte kızın evine gitmek, kızın babasına bir aylığına yakın bir başlık parası vermek ve bir sözleşme imzalamak yeterliydi. Ama kızamığın yol açtığı ayrılık sırasında imam, kutsal kitabı, bu arada İncil'leri okumuş, İsa'dan çok etkilenmişti. Özellikle Maria Maddalena adlı günahkar bir kadına gösterdiği yakınlıktan ve zina işleyen kadınların taşlanmasına karşı çıkmasından çok hoşlanmıştı. İlk taşı hiç günah işlememiş olan atsın. Üstelik İsa yolundan gidenlere yalnızca bir kadınla evlenmelerini öğütlüyordu. Kadınlara saygısı olduğu anlamına geliyordu bu. Sonra Hristiyan kadınların bekareti simgeleyen beyaz gelinlik giyip beyaz tül takıp ellerine portakal çiçekleri alarak evlendiklerini de duymuş, Hristiyan olmaya karar vermişti. O da beyaz gelinlik giyecek, tül takacak, ellerinde portakal çiçekleriyle evlenecekti. Bu kararından dönmüyor, Rocco'nun Müslüman olmasını kabul etmeye yanaşmıyordu. Yüreğimi incitirsin mon amour. Sevgili, tatlı, yumuşacık imam. Onu görmeyi, ona dokunmayı, beyaz gelinliği, tülü, portakal çiçeklerini anlatmasını dinlemeyi öyle özlemişti ki 5 saniye içinde Rocco buradayım diye şakadığını duymayacak olursa fotoğrafı öperek özlemini bastıracaktı. Rocco yine saatine baktı. 12'yi 14 geçiyordu. Saniye ibresini izleyerek 5'e kadar saydı. Ama bülbül şakımadı. Bunun üzerine fotoğrafı öpmeye karar verdi. Önce sol ayağı, sonra sağ dirseği üzerine dayanarak doğruldu, gövdesini kaldırarak yüzünü fotoğrafa yaklaştırdı. Başını 45 derece çevirdi ve bunu yaparken ensesini Galeri Seman'a açılan ateşin yörüngesine getirmiş oldu. Daha doğrusu 6. Tugay'dan bir hükümetçinin 2,5 kilometre ötedeki 8. Tugay'ın hükümetçilerine tam o sırada yolladığı bir merminin yörüngesini. 9 dakika önce Saf Gigi'nin yerden almış olduğu merminin benzeri bir M16 mermisi. 8. Tugay'ı ıskalayıp eski kartal üstüne doğru yol almakta olan bir 5,56. Aerodrom yolunun kenarındaki çadırı delip içeri girdi, yumuşacık bir vınlamayla Rocco'nun ensesine saplandı. 44. ayrımın sonu. Sayfa 506.